Ayrım 2.
Yine yalnızca kendisini doğuran kadına değil, fakat kabilenin adetlerine karşı gelmeksizin gerçekten annesi olabilecek her kadına anne, yalnızca hakiki ana babasının çocuklarına değil fakat ana babası olabilecek bütün diğer kişilerin çocuklarına da kardeşim ya da kız kardeşim der ve İLH. Şu halde iki Avustralyalının birbirlerine karşılıklı olarak taktıkları akrabalık adları bizim dilimizde olduğu gibi mutlaka bir kan akrabalığını göstermez. Bunlar fiziksel ilişkilerden çok toplumsal ilişkileri gösterir. Bu tasnif sistemine benzer bir şeyi bizim çocuk yuvaları, nurserilerimizde bulabiliriz. Buralarda çocuklar anne ve babalarının erkek ve kadın bütün dostlarına amca ya da teyze derler yahut bizler mecazi anlamda olmak üzere Apollon biraderlerinden, İsa hemşirelerinden söz ederken aynı işi yaparız. Bize pek çok garip görünen bu deyimlerin anlamı Rahip Lefiso'nun grup evliliği adını verdiği, yani belli sayıda erkeğin yine belli sayıda kadın üzerinde kocalık haklarına sahip olduğu bir evlilik kurumunun kalıntıları ve izleri olarak görüldüğünde kolayca aydınlığa kavuşur. Bu grup evliliğinden meydana gelen çocukların hepsi aynı anadan doğmadıkları halde doğal olarak birbirlerini kardeş sayar ve gruptaki bütün erkekleri de babaları olarak görürler. Bazı yazarlar, örneğin Westermark, History of Human Marriage adlı eserinde, 2. baskı 1902, başkalarının grup akrabalığını gösteren adlardan çıkardıkları sonuçları kabul etmekten kaçınıyorlarsa da, Avustralya'nın ilkel yerlilerini adam akıllı incelemiş olan yazarlar, tasnifçi akrabalık adlarında grup evliliğinin yürürlükte bulunduğu bir çağın bir kalıntısını görmekte birleşiyorlar. Spencer ile Gillen'a göre ise grup evliliğinin bir şekli Urabunna ile diğeri kabilelerinde bugün bile varlığını sürdürmektedir. Dipnot 1. The Native Tribes of Central Australia, Londra 1899. Demek bu kavimlerde bireysel evlilikten önce grup evliliği bulunuyordu ve bugün bu artık ortadan kalkmış olmasına rağmen dilde ve adetlerde bazı izler bırakmaktan geri kalmamıştır. Fakat bireysel evlilik yerine grup evliliğini koyarsak söz konusu kavimlerde ensestin neden görünüşte bu kadar sert bir şekilde yasaklandığı anlaşılır hale gelir. Totem egzogamisi, yani aynı klan üyeleri arasında cinsel ilişkinin yasaklanması, grup ensestinin önüne geçebilmek için en iyi çare olarak görünüyor ve o dönemlerde konulmuş, benimsenmiş olan bu çare onu doğuran nedenlerin ortadan kalkmasından çok uzun zaman sonra da yaşamaya devam etmiştir. İlkel Avustralyalılardaki bu evlilik kısıtlamalarının nedenlerini böylece anlamış olduğumuz inancını taşımamıza rağmen, gerçek şartların ilk bakışta içinden çıkılamayacak kadar büyük bir karmaşıklık gösterdiğini de bilmek zorundayız. Bu arada şunu belirtmek gerekir ki, Avustralya kabileleri arasında totemik sınırlamalarla belirlenmiş yasaklama dışında yasaklama tanımayan pek az kabile vardır. Bunlardan çoğu önce evlenme sınıfları adı verilen İngiliz yazarlarının fratri dedikleri iki bölüme ayrılacak şekilde organize olmuşlardır. Bu sınıflardan her biri egzogam olup belli sayıda totem gruplarından meydana gelmiştir. Genellikle her sınıf iki alt sınıfa, alt fratriye bölünür ve böylece bütün kabile dört alt sınıftan oluşur ve bunun sonucu olarak alt sınıflar fratrilerle totem grupları arasında bir ara yer tutarlar. Şu halde bir Avustralya kabilesinin çoğunlukla gerçekleştiği görülen tipik şemasını aşağıdaki şekilde çizebiliriz. 12 totem grubu 4 alt sınıf ve 2 sınıf halinde birleşmiştir. Alt bölümlerin hepsi egzogamitiktir. Dipnot 1. Totem sayısı gelişigüzel alınmıştır. C alt sınıfı E alt sınıfı ile D alt sınıfı da F alt sınıfı ile egzogamik bir birlik meydana getirir. Bu kuruluşlardan elde edilen sonuç ve dolayısıyla bunların eğilimi her türlü şüphenin üstündedir. Bunlar evlenilecek kişilerin seçimine ve cinsel serbestliğe yeni bir sınırlama getirmeye yararlar. Eğer yalnızca 12 totem grubu bulunsaydı, grup üyelerinden biri her grubun aynı sayıda kişiden meydana geldiğini düşünürsek, kabile kadınlarının 12'sinden 11'i arasında bir seçme yapabilirdi. İki fratrinin varlığı her erkeğin seçebileceği kadın sayısını 12'de 6 olarak, yani yarı yarıya sınırlamaktadır. Alfa toteminden bir erkek ancak bir altı gruplarından bir kadınla evlenebilir. İki alt sınıfın kurulması seçimi 12'de 3 ile, yani 4'te 1 ile sınırlandırarak bunu daraltmaktadır. Alfa totemine sahip olan bir erkek karısını ancak 4-5-6 totemlerine sahip kadınlar arasından seçebilir. Bazı kabilelerde sayısı 8'i bulan evlenme sınıfları ile totem grupları arasındaki tarihsel ilişkiler henüz aydınlanmış değildir. Görülen tek şey, bu kuruluşların totem egzogamisi ile aynı amaca yöneldiği ve hatta daha da ileri gitmeye çalıştığıdır. Ne var ki totem egzogamisi nasıl doğduğu bilinmeyen, yani adetten gelen kutsal bir kuruluş görüntüsü sunduğu halde alt bölümleri ve kendilerine ait şartları ile evlenme sınıfları, bu karmaşık kuruluşlar herhalde totemin nüfus ve kudreti zayıflamayı yüz tuttuğu için olacak, ensest yasağını güçlendirmeyi amaç edinen bilinçli ve kasıtlı bir yasa koyma eseri gibi görünmektedir. Ve bildiğimiz gibi totem sistemi kabileye ait bütün diğer toplumsal yükümlülüklerin ve ahlaki kısıtlamaların temelini oluşturduğu halde fratrinin rolü genellikle evlenmede eş seçiminin düzenlenmesiyle sınırlı kalmaktadır. Evlenme sınıfları sisteminin daha sonraki gelişmesi sırasında doğal ensest ile grup ensestini hedef alan yasaklamanın daha uzak grup akrabaları arasındaki evlenmeleri de içine alacak şekilde genişletilmesi eğilimi ortaya çıkıyor. Nitekim erkek ve kız kardeşler arasındaki evlenme yasağını yeğenler arasında evlenmelere de yayıp bu önlemi haklı göstermek için ruhani akrabalık dereceleri icat ederken Katolik Kilisesi böyle bir eğilimle hareket etmiştir. Dipnot 1. Ansiklopedia Britannica'da Totemizm maddesi 11. basım 1911. A. Lang. Evlenme sınıflarının kaynağı ve anlamı ve bunların totemle olan ilişkileri hakkında yapıla gelen çapraşık ve açıklıktan yoksun tartışmalar içinde kendimize bir yol aramanın bizce hiçbir yararı yoktur. Avustralya yerlileriyle başka ilkel kavimlerin ensestin yasaklanmasını ne kadar büyük bir özenle sağlamaya çalıştıklarını göstermek bize yeter. Dipnot 1. Storfer yakınlarda yayımlanan Zur Sonderstellung des Watermordes, Schifrechten zur Angewandten Seelenkunde, Viyana 12 Eylül 1911 adlı bir incelemesinde özellikle bu noktaya dikkati çekmektedir. Hatta bu ilkel insanların bu konuda bizden daha titiz olduklarını söyleyebiliriz. Baştan çıkma duygularına daha açık bulunduklarından bunlara karşı daha etkili bir korunma aracına ihtiyaç duymuş olabilirler. Fakat bu kavimler için belirleyici olan ensest korkusu, yukarıda anlattığımız ve bize en başta grup ensestini hedef alıyormuş gibi gözüken kurumları yaratmakla kalmamıştır. Bizde olduğu gibi yakın akrabalar arasında bireysel cinsel ilişkileri engellemeye yönelik olup dinsel bir zorunlulukla boyun eğilen başka bir sıra adetleri de bunlara eklememiz gerekir. Bu adetlerin gözettiği amaç hiç şüphe götürmez. İngiliz yazarları bunlara avoidances, kaçınılması gereken şeyler adını veriyorlar. Bunlar Avustralya'nın totemli kavimlerinden de öte çok geniş bir yaygınlığa sahiptirler. Ben burada okuyucudan bu konuda sahip olduğumuz pek bol doküman arasından alınmış birkaç küçük parçayla yetinmesini rica edeceğim. Melanezya'da bu kısıtlayıcı yasaklar oğlun, ana ve kız kardeşleriyle ilişkilerini hedef alır. Örneğin Yeni Hebrid adalarından Lepers Island'da oğlan çocuk belli bir yaşa gelince ana evini terk edip bir ortak eve, kulüp taşınır. Orada yatar ve yiyip içer. Gerçi yine eskisi gibi kendi evine uğrayıp yiyecek isteyebilir ama eğer kız kardeşi oradaysa yemek yemeden uzaklaşması gerekir. Kız kardeşlerinden hiçbiri bulunmadığı zaman ve o da ancak kapının önüne oturarak yemeğini yiyebilir. Erkek ve kız kardeşler evleri dışında birbirlerine rastlayacak olurlarsa kız kardeşin hemen kaçıp saklanması gerekir. Erkek çocuk kumun üzerinde kız kardeşlerinden birinin ayak izlerini görüp tanırsa bunları takip etmekten kaçınmak zorundadır. Aynı yasak kız kardeş için de geçerlidir. Erkek çocuk kız kardeşinin adını bile ağzına alamaz ve eğer günlük dilden bir kelime kız kardeşinin adının bir parçası ise o kelimeyi kullanmaktan kaçınmak zorundadır. Ergenlik töreniyle birlikte yürürlüğe giren bu yasağa bütün ömür boyunca uyulur. Ana ile oğul arasındaki kaç göç yıllar geçtikçe daha da artar ve de anaya düşen sakınma görevi oğlun uymak zorunda olduğu sakınma görevinden daha ağırdır. Ana oğluna yiyecek bir şey getirdiğinde bunları ona doğrudan doğruya veremez ancak onun önüne koyar. Onunla hiçbir zaman senli benli konuşamaz. Ona söz söylerken sen yerine siz der. Elbette bizim sizimize ve bizim senimize karşılık olan kelimelerdir bunlar. Yeni Kaledonya'da da aynı adetler geçerlidir. Bir erkek kardeşle bir kız kardeş rastlaştıklarında kız kardeş hemen kaçıp çalılıklara saklanır, erkek kardeş ise ona hiç bakmadan geçip gider. Dipnot 1. R.H. Codrington, The Melanesians in Fraser, Totemism and Exogamy, Cilt 1, sayfa 77. Yeni Britanya'daki Gazella Yarımadası'nda evlenen bir kız kardeş artık erkek kız kardeşle bir daha hiç konuşamaz. Onun adını anacak yerde dolaylı bir ifade kullanmak zorundadır. Dipnot 2. Fraser adı geçen eser sayfa 124. Clan Tiche'nin Die Küsten Bewohner der Gazellen Halbinsel adlı eserinden. Yeni Mecklenburg'da aynı yasak yalnız erkek ve kız kardeşler için değil fakat kardeş çocukları için de geçerlidir. Bunlar birbirlerine yaklaşamaz, el sıkışamaz, hediye alıp veremezler. Birbirleriyle konuşmak istediklerinde ancak birkaç adım uzaktan konuşabilirler. Kız kardeşle insestin cezası asılmaktır. Dipnot 1. Fraser adı geçen eser 2 sayfa 131 P.G. Pekel'in Antropos 1901 adlı eserinden. Fiji adalarında bu yasaklar büsbütün şiddetlidir. Yalnız kan akrabaları için geçerli olmakla kalmaz fakat gruptaki erkek ve kız kardeşleri de içine alır. Bizim için asıl şaşırtıcı olan şey bu ilkellerin kutsal orjileri olduğunu ve bu orjiler sırasında özellikle yasakların hedef aldığı cinsel ilişkilerin uygulandığını öğrenmektir. Fakat bu çelişkiyi şaşırtıcı bulacak yerde onu doğrudan doğruya bu yasaklamanın açıklanmasında kullanmamız da mümkündür. Dipnot 2. Fraser adı geçen eser 2. Sayfa 147 Rahip Lefison'dan. Sumatra'da yaşayan Battalar arasında bu yasaklar yakın, uzak dereceden bütün akrabaları içine alır. Örneğin bir Batta'nın bir toplantıda kız kardeşine eşlik etmesi çok büyük bir uygunsuzluk olur. Battalı bir erkek kardeş, kız kardeşinin bulunduğu bir toplulukta orada başka kimseler de bulunsa bile rahatsızlık duyar. Bir erkek kardeş eve girdiğinde kız kardeşi ya da kız kardeşleri ortalıkta gözükmemeyi tercih ederler. Bunun gibi bir baba kızıyla ya da bir ana oğluyla hiçbir zaman baş başa kalamaz. Bu adetleri bize anlatan Hollandalı misyoner bunları maalesef haklı bulduğunu da sözlerine ekliyor. Bu kavimde inanıldığına göre bir kadınla bir erkeğin baş başa kalmaları mutlaka sonunda uygunsuz bir mahremiyete yol açar. Ve bu insanlar yakın akrabalarıyla cinsel ilişkide bulunmak suçunu işledikleri zaman en kötü cezaları ve en ağır sonuçları beklemek zorunda olduklarından her türlü baştan çıkmaya karşı bu türlü yasaklarla kendilerini korumayı düşünmeleri kadar doğal bir şey olamaz. Dipnot 1. Fraser adı geçen eser sayfa 189. Afrika'da Delagoa Körfezi'ndeki Barongolar arasında bir erkek için baldızına yani karısının erkek kardeşinin karısına karşı son derece sert önlemler konulmuştur. Bir erkek herhangi bir yerde baldızına rastlayacak olursa onu görmemezlikten gelmeye bakar. Onunla aynı kaptan yemek yiyemez, onunla ancak utana sıkıla konuşur, oturduğu yere yaklaşamaz ve onu ancak işitilebilen bir sesle selamlar. Dipnot 2. Frazer adı geçen eser 2 sayfa 388 Yunot'tan. İngiliz Doğu Afrika'sından Akamba ya da Wakambalarda insanın daha sık rastlayacağını umduğu bir yasak vardır. Ergenlikle evlenme arasındaki çağda bir genç kız mutlaka babasından kaçmak zorundadır. Sokakta ona rastladığında saklanır, asla onun yanında oturmaya kalkışmaz ve evleninceye kadar hep böyle davranır. Ancak evlendiği günden sonra babasıyla arasındaki ilişkiler serbestleşir. Dipnot 3. Frazer adı geçen eser 2 sayfa 424. Uygar kavimler için bile en yaygın, en sert ve en ilginç yasak damatla kaynana arasındaki ilişkilere ait yasaktır. Bu yasak bütün Avustralya kavimlerinde vardır ama Melanezya ve Polinezya kavimlerinde, Afrika zencilerinde, totemizme ve grup akrabalığına rastlanan her yerde ve belki başka yerlerde de aynı yasağı görürüz. Bu kavimlerin bazılarında bir kadınla kaynatası arasındaki zararsız ilişkilere ait benzer bazı yasaklamalara rastlanırsa da bunlar yukarıda sözü edilenler kadar devamlı ve ciddi değildirler. Bazı tek tük hallerde hem kaynanadan hem de kaynatadan kaçınılması istendiği de olur. Kaynana ve damat ilişkilerine ait yasak konusunda olayların ayrıntısından çok yasağın anlamı bizi ilgilendirmekte olduğu için burada ancak bazı örnekler zikretmekle yetineceğim. Banko adalarında bu yasaklar son derece şiddetli ve zalimcedir. Bir damatla bir kaynana birbirlerine yakın durmaktan kaçınmak zorundadırlar. Şayet rastgele yolda karşılaşacak olurlarsa kaynananın kenara çekilip damat geçinceye kadar arkasını ona dönmesi ya da aynı işi damadının yapması gerekir. Vanna Lava'da Port Patterson, bir damat kaynanası kumsalda yürüdükten sonra dalgalar onun ayak izlerini kumlardan silmeden önce oraya ayak basamaz. Damat ve kaynana birbirleriyle ancak uzaktan konuşabilirler ve pek tabii olarak birbirlerinin adını ağızlarına alamazlar. Dipnot 1. Frazer adı geçen eser 2. Sayfa 76. Salomon adalarında bir erkek evlendikten sonra kaynanasını artık ne görebilir ne de onunla konuşabilir. Onunla rastlaşacak olursa tanımamazlıktan gelir ve elinden geldiğince çabuk kaçıp saklanır. Dipnot 2. Frazer adı geçen eser 2. Sayfa 117. Ceribe'den naklen. Zivei Yahre Unterdes Kannibalender Salomon Insel 1905. Zulularda adet gereği erkek kaynanasından utanır ve onunla birlikte bulunmaktan kaçınmak için elinden geleni yapar. Erkek kaynanası içeride olduğu zaman kulübeye girmez ve onunla karşılaştığında ikisinden biri bir çalılığın arkasına gizlenir ve erkek yüzünü kalkanıyla gizler. Kaçınmaları mümkün olmadığı zamansa kadın adet yerini bulması için başına bir demet ot bağlar. Damatla kaynana arasındaki ilişkileri üçüncü bir kişi sağlar ya da aralarında doğal bir engel bulunmak şartıyla yüksek sesle konuşurlar. Hiçbir ötekinin adını ağzına alamaz. Dipnot 1. Frazer adı geçen eser 2 sayfa 385. Nil kaynakları bölgesinde oturan zenci kabilesi Basogalarda bir erkek kaynanasıyla ancak evin başka bir odasında bulunduğu ve kendisini görmediği zaman konuşabilir. Bu kavim ensesten öylesine nefret eder ki evcil hayvanlarda bile bunu cezalandırır. Dipnot 2. Frazer adı geçen eser sayfa 461. Akrabalar arası ilişkilerle ilgili diğer yasakların amaç ve anlamı en ufak bir şüphe dahi uyandırmadığı, çünkü bütün gözlemcilerce bu yasaklar enseste karşı koruyucu önlemler olarak anlaşıldığı halde kaynana ile olan ilişkileri konu alan yasaklar için durum aynı değildir. Çünkü bu yasak bazı yazarlarca büsbütün farklı bir şekilde yorumlanmıştır. Söz konusu erkeğin annesi olmamakla birlikte yine de ona oğluymuş gibi davranabilecek kadar yaşlı bir kadında kişileştirilmiş bir baştan çıkma eğilimine karşı bütün bu kavimlerce böylesine büyük bir korku duyulması akıl alır gibi görülmemiştir haklı olarak. Dipnot 3. Sravdey, The Mystic Rose, sayfa 504, Londra, 1902. Aynı itiraz bazı evlenme sınıfları sistemlerinde bulunan ve bu sistemlerin damat kaynana evliliklerini teorik bakımdan imkansız kılmayan ve dolayısıyla bu imkana karşı özel bir güvenlik önlemi getirilmesini gerektiren boşluklar üzerine dikkati çeken Fison'un bu görüşüne karşı da ileri sürülmüştür. Sir John Lubbock, Origin of Civilization adlı eserinde kaynananın damat karşısındaki bu tavrını ilkel kaçırma adetine, kaçırma yoluyla evlenme kadar indiriyor. Kadınların kaçırılması adeti gerçekten var olduğu sürece ana babaların öfkesi de elbette ki ciddi olacaktı. Fakat bu evlenme şekli yerini sembollere bıraktığı zaman ana babaların öfkesi de sembolikleşmiş ve söz konusu adet asıl kaynağı unutulduktan sonra bile varlığını sürdürmüştür. Crowley bu açıklama denemesinin bizzat olaylar hakkındaki gözlemlerde uyanmadığını kolayca göstermiştir. E.B. Taylor, kaynananın damada karşı bu davranışının, damadın karısının ailesi tarafından benimsenmeyişinin, cutting, bir ifadesi olarak görmektedir. Adam ilk çocuğu doğuncaya kadar bir yabancı sayılıyor fakat bu son şartın gerçekleşmesinden sonra da yasağın devam ettiği haller bir yana bırakılsa bile Taylor'un yorumunda yine de kusurlu bir taraf bulunuyor. Bu yorum, damatla kaynana arasındaki ilişkilerin mahiyetini kesin bir şekilde açıklayamamakta, seksüel etkeni ihmal etmekte ve söz konusu ilişkilerin yasaklanmasında ifadesini bulan korkudaki kutsallık ögesini hesaba katmamaktadır. Dipnot 1. Crowley adı geçen eser sayfa 407. Bu yasağın nedenleri kendisine sorulan Zululu bir kadın, duygu inceliği taşıyan şu karşılığı vermiştir. Kendi karısını beslemiş olan memeleri onun görmemesi gerekir. Dipnot 2. Crowley adı geçen eser sayfa 401. Leslie'nin Among the Zulus and Amatongas 1875 adlı eserinden. Damatla kaynana arasındaki ilişkilerin uygar kavimlerde bile aile düzeninin pürüzlü yanlarından biri olduğu bilinen bir şeydir. Gerçi Avrupa ve Amerika'nın beyaz kavimlerinde bu ilişkilere ait hiçbir yasak mevcut değildir ama eğer adetlerde bu gibi yasaklar bulunmuş olsaydı herhalde birçok çatışma ve sıkıntılar önlenmiş ve bazı kişilerin sırf kendi yararları için böylesi yasaklar koymalarına gerek kalmamış olurdu. Pek çok Avrupalı vahşi kavimlerin birbirleriyle bu kadar yakın bir hısımlık içinde bulunan bu iki kişi arasında muhtemel bir sıkı fıkılığı önceden imkansız kılmak için koydukları yasaklarda herhalde yüksek bir bilgelik eseri göreceklerdir. Damatla kaynananın psikolojik durumlarında ikisi arasında bir husumete yol açan ve birlikte yaşamalarını güçleştiren bir şeyler olduğu aşağı yukarı kesindir. Uygar kavimlerde damat ve kaynana ilişkilerinin genellikle nükte ve alay konusu oluşturması, bunların ilişkilerinde keskin karşıtlık ögeleri bulunduğunu gösteren bir kanıttır.